Ayrım 13. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 147. Bu Dikran için alışıldık bir şey olsa da bu seferki daha farklı bir histi. Çok daha güçlü ve kesinliğinden tamamen emin olunan bir kabullenilmişlik de adeta. O pazar Dikran çok erken kalktı, tıraş oldu ve giyindi. Üzerindeki sersemliği henüz atamamıştı. Sonra hayatında pek yapmamış olduğu bir şey yapmaya karar verdi. Kiliseye gidecekti. Bunu sadece o da mamasının zoruyla. Hink daha varlarda. Ermenilerin 5 büyük yortusuna verilen özel ad. Özellikle Doğuş ve Paskalya yortularında mamasını alır, amcalarıyla buluşup sabahın erken saatlerinde hınca hınç dolmuş olan Surp Yerortuyun Beyoğlu 3 Koran kilisesine giderlerdi. Ancak bu sefer balık pazarındaki 3 Koran kilisesine tanıdık yüzlerle karşılaşmak istemiyordu. Çünkü gitmeyecekti. O sabah oldukça erken kalkmıştı, bütün gece düzensiz ve pek rahatsız uyumuş, sabahı iple çekmişti. Erken kalkmış olduğu için vakti boldu. Karaköy kemer altında bulunan Ermeni kilisesine gitmeyi kararlaştırdı. Bunun sebebi balık pazarındaki kiliseden sonra kendisine aşina olan yani kilisenin burası olmasıydı. Liseyi hemen bu kilisenin yanında bulunan Getronagan Lisesi'nde bitirmişti. Öğrencilik yılları boyunca bu kiliseye sayılı kez gelmişti. Birkaç sınav öncesi ve 17 yaşının bunalımlı günlerinde bu mabedin huzur veren atmosferinde sakinleşmeye çalışmıştı. Belki onu sabahın bu erken saatinde bu kiliseye getiren, çocukluğundan ona seslenen bir çağırma duygusuydu. Ayini genç bir rahip sunuyordu. Ona eşlik eden bir papaz olduğuna göre kilisenin daimi din görevlisi o değil demekti. Ayinin bazı bölümlerini ayakta, bazı bölümlerini ise oturarak takip edebiliyordunuz. Ne zaman oturup ne zaman ayağa kalkacağınız konusunda endişe etmenize gerek yoktu. Cemaati izlemeniz yeterliydi. Ayağa kalkmak veya gerektiğinde diz çökmek gibi bir zorunluluk yoktu ama Dikran'ın yanındaki gibi ters bir adama veya kadına denk gelirseniz, ki özellikle yaşlı kimseler olurdu bunlar, azarlanmanız işten bile değildi. Badarakiç, Ermeni ayini yöneten ruhani. Sunaktan cemaate baktığına inanılan Allah ile yüz yüze ayini yönetmekteydi. Badarak'ın, Ermeni ayin, belli bölümlerinde rahip arkasını dönüp havayı bir haç işaretiyle enine ve boyuna yararak halkı kutsuyor ve Kaha gagutyun, amenetsun diyordu. Ermenice, size esenlik olsun. Bunun üzerine halk hep beraber ayağa kalkıyor, bu temenniyi şükranla kabul ettiklerini haçlarını çıkartarak gösteriyorlardı. Ritüel bu şekilde belki bir yabancıyı dahi hiç sıkmayacak bir uyum ve sürekliliğinlik içinde devam ederek ilerliyordu. Genç rahibin çoğu hareketinden, törensel ciddiyetten çok tinsel bir özgürlük ve dinginlik akıyordu. Şimdiye kadar din adamlarıyla fazlaca bir ilgisi olmamıştı ama onun alışılmış bir din adamı olmadığını kolayca anlamıştı. Öyle etkileyici ve öyle zorlayıcı bir vaaz vermişti ki ruhu okşayan ve suya sabuna dokunmayan vaazlara alışık olan bir kısım cemaat üyesi söylenerek kiliseyi terk etmişti. Ayin bittiğinde kiliseden çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Hayrur Supla, Ermenice rahiplere özel hitap şekli, tanışmak ve konuşmak isteğiyle doluydu. Dışarı çıkarak Momagalın, Ermenice Ermeni kiliselerinde mumların konulduğu özel bölmeye verilen isim, önünde onu beklemeye başladı. Ufak bir toplulukta aynı sebeple olsa gerek aynı yerde bekleşmekteydi. Hayır Surp nihayet sivil giysileriyle kapıda gözüktü, rahip elbisesi ve veharı. Ermeni kilisesinde sadece rahiplere özgü tepesi sivri siyah başlık. Olmadan bile bir din adamı olduğu her hareketinden belli oluyordu. Bekleşen topluluk rahibin elini öpmek için sıraya girdi. Hayır Surp elini öptürmüyor, ısrar edenlere mani olmak için tokalaştığı elini diğer eliyle kapatıyordu. Onlarla daha evvelden tanıştığı belliydi. Hepsiyle teker teker ilgilendi. Bir köşede durmuş bu törenin bitmesini bekleyen Dikran, kiliseden ayrılmak üzere kapıya yönelen rahibe usulca yaklaşıp kendisine seslendi. Heyecanlıydı. "Sayın rahip?" Acaba ona seslenmenin başka bir usulü var mıydı? Bunu hala öğrenmemiş olduğu için kendisine kızdı. Çağrıyı algılayan rahip Dikran'a dönerek, "Buyurun," dedi. Dikran bir süre söze nasıl başlayacağını kestiremeden duraladı. Rahip böylesi durumlara alışık olmalıydı ki, "Bir şey mi soracaktınız?" dedi. "Aslında tek bir sual değil. Yalnızca vaazınızdan çok etkilendim ve sizinle konuşma arzusuna mani olamadım. Lakin zamanınızı almış olmayı istemem." Rahip gülümsedi. Bu ya Dikran'ın kararsızlığı ya da çocukça çekimserliğine yönelik olmalıydı. Dikran utandığını hissetti. Sanki karşısında kendinden 5-6 yaş büyük biri değil de bir aziz duruyordu. "Arzu ederseniz hem yürüyelim hem de konuşalım. Böylelikle siz de vaktimi almış olma sıkıntısından kurtulmuş olursunuz. Ben tünele doğru gidiyorum. Beyoğlu'na çıkacağım. Size münasip mi?" Dikran bundan iyisi can sağlığı diye düşündü. "Münasip sayın rahip. Ben de oralarda oturuyorum. Peki ya siz?" Soruyu sorduğu anda pişman oldu. Bunun ne önemi vardı ki? Rahip bekarlık andı içmiş, din adamlarının patrikhanede kaldığını bilmeyen bu genç adamın kilise hakkında bilgi sahibi olmadığını anlamıştı. "Hayır, Beyoğlu kilisesinde öğleden sonra bir düğün törenini yöneteceğim. Biz rahipler patrikhanede kalırız." Kilisenin ve okulun ana kapısının açıldığı dar sokaktan sağa dönerek Necati Bey Caddesi'ne çıktılar. Karaköy istikametine doğru yürümeye başladılar. Genç rahip elinde köseleden eski bir çanta taşıyordu. İçinde özel rahip giysileri ve kitapları olmalıydı. Daima gülümsemeye hazır bir yüzü, ancak düşünceli bir hali vardı. Bir süre sessizce yürüdükten sonra Dikran bir türlü söze nasıl başlayacağına karar verememişti. Çünkü rahip, "Neymiş bakalım merak ettikleriniz?" diyerek konuya girdi. "Aslında mevzuya nasıl gireceğimi, tam olarak ne soracağımı bilemiyorum. Vaktinizi almak istemememdeki tereddüdüm bu sebep değildi. Lakin vaazınızdan çok etkilendim. Sizinle konuşmak için derin bir arzu duydum." Rahip şaşırmışçasına Dikran'a baktı. Rahibin şaşırması da Dikran'ı şaşırtmıştı. Bu tip diyaloglara alışık olmasını beklemişti. "Adınızı öğrenebilir miyim?" "Çok özür dilerim, kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Dikran Süzmeciyan efendim." "Memnun oldum. Ben de Hayır Kıyacak. Sizi daha evvel hiç görmemiştim." "Yurt dışından yeni geldim. Uzunca bir süredir İstanbul'dan uzaktaydım. Peki ya siz, kiliseye düzenli gider misiniz?" "Doğrusu hususi günler dışında pek kiliseye uğradığım söylenemez. Bugün de..." "Yoksa bir müşkülatınız mı vardı?" Nereden de anlamıştı, suçüstü yakalanmıştı. Kendini çok aşağılık hissetti. Devam edemeyecekti sanki. Kendine olan tüm güveni ve savunması yok olmuştu adeta. "Lütfen devam edin. İnsanlar umumiyetle büyük buhranlarda kiliseye gelirler. İşlerini, eşlerini kaybettiklerinde veyahut da büyük bir varta atlattıklarında. Bu çok tabidir ve işe yaradıktan sonra bir rahip olarak benim için de sakıncası yoktur." "Doğru, beni buraya getiren bir buhran oldu. Saydığınız sebeplerden ötürü değil. Ama ne fark eder? Sonuçta öyle olmasaydı gelmeyecektim. İnsanların içini okuyor gibisiniz. Mesleki tecrübe yalnızca. Hem her şeyin bir vakti vardır. Öyle olmalı." Meydana ulaşıp neredeyse tünel binasına gelmişlerdi. Dikran, eğer vakti varsa bir yerlerde oturup bir şeyler içebileceklerini söyledi. Amacı sohbetlerini biraz daha uzatabilmekti. Açıkçası Dikran da rahibin ilgisini çekmişti. Zamanı çok kısıtlı olmasına rağmen rahip bu teklifi kabul etti. Birlikte Galata Köprüsü'ne yöneldiler. Dikran köprünün altında bulunan şirin bir kahve biliyordu. Hava çok güzeldi. Dışarıda kahvenin önündeki ufak taburelere oturup çaylarını söylediler. Korkulukların yanında balık tutanlar birbirleriyle tatlı bir sohbete dalmışlardı. Martılar çığlıklar atarak balık artıklarını kapmak üzere denize pike yapıyorlardı. Sanki çayları gelmeden konuşmaları uygun olmazmış gibi bir süre balık tutanları ve oltalarda çırpınan istavritleri seyrettiler. Nihayet çayları geldi. Dikran, "Zannederim size pek inançlı olmadığımı itiraf etmem gerekiyor." "Niçin böyle bir itirafta bulunma mecburiyeti hissettiniz?" "Bir rahip olduğum için herkesi inançlarına göre tasnif ettiğimi veya yargıladığımı mı düşünüyorsunuz?" Dikran telaşlı bir atılganlıkla, "Tabii ki hayır. Lakin ekseriyetle bu böyle olmuyor mu? Birçoğumuz toplumun tasdik ettiği gibi hareket etmek mecburiyetinde değil miyiz?" "Haklısınız. Ben buna kutsal maskeler diyorum." "Güzel bir tasvir. Eğer fark ettiyseniz bugünkü vaazımda cemaate bu yönde konuştum. Pek rahatsız oldular." "Evet, kiliseyi terk edenler oldu, kızmış gibiydiler." "Bununla da kalmayacaklar. Beni patrikhaneye şikayet edecekler. Yurt dışından henüz gelmiş yeni yetme bir din adamının gözlerinin içine baka baka Tanrı'yı tanımadıklarını, hatta kiliseye niçin geldiklerini bile bilmediklerini söylemiş olması onlar için kabul edilemeyecek bir hareket çünkü." "Kutsal maskelere meydan okumuş oldunuz demek." "Aynen öyle. Peki, söyleyin bakalım, sizin maskeler ne alemde?" "Benim de maskelerim var şüphesiz. Babam öldüğünden beridir pek aram yok Tanrı'yla. Lakin yine de bir agnostik olduğumu söylemem kimseye. Mamam mutlu olsun diye bayramlarda kiliseye gider, kakor tutyun alırım. Kominyon. Bunun gibi pek çok maskem var benim de. Hayat böyle. Bizleri maskelere mahkum eden korkularımızdır. Böyle yaşamak güvenli gelir bizlere. Ama ne var ki onlarla huzurlu bir hayat geçirmek de mümkün değil. Çünkü insan ruhu kendisine münasip olmayan bir elbise içinde asla huzur bulamaz. Bu yüzden maskelerinizin farkında olmanıza çok sevindim. Ama size bir agnostik, bir varoluşçu olduğumu söyledim. Bu beni cehennemlik yapmıyor mu?" "O zaman sizi şaşırtayım. İcra edilmiş her türlü filozofi, Allah'ın baştan beri insanoğluna anlatmayı arzuladığı çok önemli bir şeyin anlaşılmasına mühim bir katkıda bulunmuştur. İnsan ne olduğundan yalnızca kendisi mesuldür. İnsan madem ki kendi kendisini biçimlendirmiş ve nasıl olmak istediğine bizzat kendisi karar vermiştir, o vakit bu tercihin sonuçlarını da bizzat yüklenmelidir." "Yapmayınız. Hayır, Sartre'ı, Descartes'ı peygamber yaptınız." "Öyle oldu değil mi? Size bir sır vereyim. Bir insanı düşünmeye sevk eden her şeyi Tanrı'ya vaaz eder. Bizim en büyük korkumuz makineleşmiş, ruhunu yitirmiş insanlardır. Düşünmeye ve muhakeme etmeye başlayan her kişi eninde sonunda Tanrı'ya ulaşır dostum." "Çok iddialı bir söz. Bu saf Tanrı'ya inanan herkesi entelektüel, inanmayanları da bön yapıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" "Ben düşünen kişi Tanrı'ya ulaşır dedim. İnanır demedim dostum. İkisi farklı şeyler." "Çok emin konuşuyorsunuz ama yine de çok da ikna edici gelmedi aslında." "Bu ikna edilebilecek bir şey değil. Bu insanın yalnızca tek başına çıkabileceği bir seyahatin nihayetinde edinebileceği bir düşünme biçimidir. Ben kendimden biliyorum." "Demek size göre bir tercih yapmak şart. Lakin yine de oldukça karışık. Bunca şeye niye gerek olsun hiç anlamıyorum. Yani niye her şey bu kadar zor ve karmaşık olmak mecburiyetinde ki? Sanki Allah dahil her şey insanoğlunun aleyhine çalışıyormuş gibi." "Bazen ben de aynı hisse kapılırım. Lakin adı üstünde, bu bir histir, hakikat değil. Sizi temin ederim ki hayat bizim tahayyül ettiğimizden çok daha basittir. Yeter ki kendimize karşı dürüst olmaya karar verebilelim. Yani şu maskeleri çıkarmaktan bahsediyorum. Bazen o kadar iyi yalan konuşuyor, kendi kendimize o kadar ustaca oyunlar oynuyoruz ki şuuraltımıza çöreklenen yalanlar hakikatin yerini alabiliyorlar. Benliğinizin gücünü asla küçümsememenizi tavsiye ederim. Çünkü bizler onu dizginleyebildiğimiz oranda insan oluyoruz. Mevcudiyetin en büyük mücadelesi mikrokozmosun içerisinde cereyan ediyor." "Anlıyorum sayın rahip. Aslında bu mevzuyu sizinle daha geniş bir vakitte tekrar konuşmak isterim. Lakin çayımı bitirdikten sonra maalesef kalkmak mecburiyetindeyim. Bir saat sonra Beyoğlu'nda bir düğün yöneteceğim. Geç kalmam pek hoş olmaz. Hay hay Sayın Rahip, sizinle nasıl irtibat kurabilirim? İstanbul'a yeni geldiğim için henüz bağlı olduğum bir kilise yok. Her pazar başka bir kiliseye misafir vaiz olarak davet ediliyorum. Marmara ve Jamanak, İstanbul'da Ermenice yayımlanan günlük gazetelere denir. Gazetelerinden takip edebilirsiniz. Bunun dışında bana ulaşmak isterseniz Patrikhane'ye telefon etmeniz kafidir. Tigran ayağa kalkarak rahibi geçirdi. Biraz daha oturmak ve Dimitra ile randevusu hakkında düşünmek istiyordu. Gözleriyle rahibin yan merdivenlerden köprüye çıkışını takip ediyordu. İşte kendisini bulmuş huzurlu biri diye hayıflandı içinden. Bunu nasıl yaptığı, hangi yolu izlediğinin ne önemi vardı ki? Hayat kalitesiydi mühim olan. Bu kaliteyi tuttururken dürüst ve ahlaklı kalabilmek önemliydi bir de. Böyle bir hayatın insana vereceği huzurun yerini başka ne tutabilirdi ki? Belki de iflah olmaz bir ruh hastasıyımdır diye düşündü Tigran. Kendisini bir sanatoryumun denize bakan terasında bir şezlongda uzanırken düşledi. Yıllarca böyle bir yerde yaşamayı isteyecek kadar yılgındı. Çığ. Kederin tablosu gibi kalpsiz bir yüz. Shakespeare. Aynı gün. Kapalı bir kutuda gibiydi. Ne onun dışarıya çıkması ne de içeriye bir başkasının girmesi mümkündü sanki. İnsanlarla konuşmaya, kaynaşmaya, onlarla ilişkilere girmeye, hatta yan yana olmaya bile tahammülü yoktu. Küçük bir kutuda, kapalı ve yorgun, içi samanla doldurulmuş bir kuğu gibi. Tamı tamına böyle hissediyordu kendisini. Rahiple konuşmuş olduğuna şaşıyordu. Geleceği gören karamsar kahinler misali geleceğini görmüş ve son bir ümitle gitmişti ona. Yaşamın derin yarığından aşağı yuvarlanmamak için tırnaklarıyla kazıyordu tutunduğu son çıkıntıyı. Filomen'e gidemezdi. O tüm olacakları önceden görmüş ve uyarmıştı onu. Filomen'den utandığından veya haklı çıkmış olmasının utkusunu ona tattırmak istememesinden değildi çekincesi. Böyle bayağı hislere yer yoktu onların ilişkisinde. Şu Eşvak'ın anlamsız kıskançlığı sebebiyle kuzenine gidemiyordu işte. Birden aklından tamamen çıkmış olan akşamki randevusu geldi. Tüm zalimliğiyle çakıldı karşısına. Dimitra ile saat 5'te buluşacaktı. Yüreğini bir sıkıntı kapladı. Aslında hiç gününde değildi. Avutulmak, şımartılmak istiyordu. Reddedilmek, örselenmek değil. Bunu buluşmanın hayırlı bir nedenden kaynaklanmadığını pekala bilmekteydi. Dimitra'ya karşı öyle derin bir bağ hissediyordu ki ayrılık düşüncesi ölüm gibi geliyordu ona. Çayların parasını ödeyip denizin o rahatlatan yosun kokusunu derin derin içine çekerek merdivenlerden yukarı çıktı. Köprünün üzerinde bungun bir kalabalık seçtikleri yöne doğru hareket halindeydiler. Tigran da bu kalabalığa karışarak Karaköy istikametine doğru ilerlemeye başladı. Martıların o yürek paralayan çığırtkanlıklarıyla İstanbul, İstanbul gibiydi işte. Hem iten hem çeken, herkesin sahip olmaya çalıştığı ama kimseye kendisini teslim etmeyen, herkese mavi boncuk dağıtıp yine de kimseye yar olmayan canım İstanbul. Tünele vardığında saat neredeyse 4'e yaklaşmıştı. Dimitra ile buluşmasına 1 saat vardı. Yavaş adımlarla Pera'yı kat etmeye başladı. İsveç konsolosluğunun bahçesinin önünden geçti, pazar gezmesine çıkmış ailelerin arasına katıldı. Olağanüstü günler yaşandığından Pera eski canlılığından uzaktı. İstiklal Caddesi eski günlerine nispeten sönük ve coşkusuzdu. Bu semti hep canlı tutan ve Pera'nın ayrılmaz parçası olan Rumlar ellerini ayaklarını yavaş yavaş çekmeye başlamışlardı bu caddeden. Sen Antoine Kilisesi'nin önünden geçip Galatasaray Lisesi'nin dev demir kapısının önüne geldiğinde saat neredeyse 4'e gelmişti. Tigran zamanın bu kadar çabuk geçmesine şaştı. Pera böyleydi işte, adamı alır götürürdü. Tigran buluşma yeri olan Pangaltı'daki High Life gazinosuna vardığında saat neredeyse 5'e geliyordu. Dimitra her zamanki teamüle uyarsa mutlaka geç kalacaktı. Ancak Dikran bu riske girmeyi göze almamış ve biraz erken gelmişti. Saatten 5'i gösterdiğinde Dimitra gazinonun kapısında belirdi. Dikran onu karşılamak üzere ayağa kalktı. Dimitra Dikran'a zoraki bir gülümsemeyle soğukça bir merhaba dedi. Dikran bu buluşmanın hayırlı bir sebepten kaynaklanmadığından artık emindi. Garsona siparişleri verip yalnız kalmayı beklediler. Çok geçmeden siparişleri masayı kaplamış ama hala tek bir söz dahi etmemişlerdi. Her zaman iştahla yedikleri supangle ile oynamaya başlayan her ikisi de sessizlikten yeteri kadar rahatsız olmuşlardı ki Dimitra söze girdi. Dikrancığım, konuşmak istediğim hususu sana nasıl açmalıyım bilemiyorum. Kanaatimce en doğrusu senin gibi medeni bir insanın anlayışına sığınıp en kestirmeden gitmektir. Sana münasebetimizi nihayetlendirme arzumu açmaya geldim bugün. Dimitra, Dikran'ın tepkisini ölçebilmek için bir süre ona baktı. Dikran zaten beklediği bu sözlerin yüreğine bir hançer gibi saplanmasına izin vermemeye çalışıyordu o an. Düş kırıklığı yaşadığı her anda olduğu gibi yine içine kapanmış, adeta kilitlenmişti. Ancak Dimitra'nın beklentisini fark edince bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu. ''Rica etsem sebebini izah eder misin?'' Bu cümleyi zorlukla sarf etmişti. Dimitra önceden hazırlandığı belli olan cümlelerini, kelimeleri özenle seçerek arka arkaya sarf etmeye başladı. Dikrancığım, biliyorsun memleket son kerte karışık bir vaziyettedir. Üstelik bu vaziyet bizleri, yani Rumları yakinen alakadar etmektedir. Babamın dediğine bakılırsa, kati olmamakla birlikte her an hudut dışı edilebilirmişiz. Bu vaziyette bu münasebeti daha ne kadar sürdürebiliriz ki? Anlıyorsun. Nasıl olur sevgilim? Böyle bir sebeple ilişkimizi nasıl bitirmek istersin? Ne olacağı henüz belli değilken ve ben seni bu kadar çok severken nasıl olur da ayrılalım dersin? Rica ederim, lojik ol Dikran. Ailemin başında böyle bir musibet varken başka türlü hareket etmemi bekleme benden. Dikran kararlı bir ses tonuyla, ''İyi o zaman, hemen evlenelim. O zaman seni hudut dışı edemezler. Vakit kaybetmeden amcamla seni istemeye gelelim. Ne dersin?'' Dimitra onun bu çıkışı karşısında ne söyleyeceğini bilemez bir şekilde Dikran'a baka kaldı. Bu işin umduğundan daha zor olacağını görüyordu. Açıkçası Dikran'a gerçek duygularını açmadan bu işten sıyrılmayı amaçlamıştı. Türkiye'de kalsalar dahi kendisiyle evlenmeyi düşünmediğini ona nasıl söyleyebilirdi ki? Dikran, ben ailemden ayrılmayı düşünemem bile. Bunu yapmamı benden bekleme. Hem zaten bu şekilde bile bir Türk vatandaşıyla evlenmekten bahsediyordu. Ülkede kalmamıza izin vermiyorlarmış. Üstelik amcan söyledi bunu. Amcam her şeyi bilir zaten. Henüz ortalıkta bir şey yokken bunca zamandır emek verdiğimiz münasebetimizi böyle alelacele nihayetlendirmek istemene bir mana veremiyorum. Hem diyelim ki hudut dışı edilip Yunanistan'a gittiniz. O zaman bir yolunu bulup ben de sizinle gelebilirim. Şayet arzu edersek mutlaka bir çare buluruz. Ne dersin? Dimitra Dikran'ın saflığına şaştı. Bu genç adam kendisine gerçekten deliler gibi aşık olmalıydı. Bir an yüreğinin merhametli bir bölümü ona karşı yumuşar gibi oldu. Ama kendisini hemen toparladı. Dikran'la bir evlilik söz konusu bile olamazdı artık. Onu üzmemek adına ayrılmalarının asıl gerekçelerini ona anlatmaktan kaçınmıştı. Ancak Dikran kendisini zorluyordu. Belki de Dimitra'dan duymak istediği o acı sözlerin ağzından dökülmesi için mazozişçe bir arzu duyuyordu. Bak Dikran, benim kararım katidir. Bu kararı alırken inceden inceye düşündüm. En isabetlisinin bu olduğuna karar verdim. Lütfen beni daha fazla zorlamaya çalışma. Bilmelisin ki bu kararımdan vazgeçmeyi kesin kes düşünmüyorum. Başka ne yapabilirdim? Mantıklı tüm ihtimalleri sermiştim önüne. Allah kahretsin, daha ne yapabilirdim? İstediğim neydi? Onu sevmiştim. Bunda imkansız olan ne vardı? Bunca yıldır doğru dürüst hiçbir münasebetim olmamıştı. İçinden kurtulmuş güller çıkan isimsiz aşk mektuplarını okumadan yırtıp atmamış mıydım? Heyhat, şu an düşündüğüm vaziyete bir bakın hele. Şu insan ne yaman bir varlık. Akıl gücüyle ne kadar da soylu, düşünme yetenekleri ne sonsuz. Duruşu, kımıldanışı ne anlamlı, ne güzel. Ne melekçe davranışları, ne tanrıca kavrayışları. Evrenin göz bebeği insan, canlıların baş tacı. Ama benim için nedir insan? Bu özü, toz yaratık. İnsanın tadı yok benim için, kadının da yok. Önüne her şeyimi serdiğim biricik Dimitra, tüm duygusuzluğunu ve sertliğiyle bir buzdağı gibi karşımda duruyor. Yüreğim onun soğuğundan kasılıyor, donuyor, çatlıyor. Daha ne yapabilirim? Yalvarabilir miyim? Aşk insanı daha ne kadar alçaltabilir? Hakikaten ona yalvarabilir miyim? 13. ayrımın sonu, sayfa 159.